Ayrım 7.
Sayfa 126. Dene dedim kendi kendime. Ağzını açman ve kendinin de anlamadığın sözcükler söylemen bunun için yeterli olacak. Dene. Karar verdim. Ama daha önce bu gecenin benim için bir 6 Ocak yoğurtusu, yeni bir başlangıç olmasını diledim. Tanrı'nın beni işittiği duygusuna kapıldım. Sözcükler dilimin ucuna kolayca geldi. İçimdeki utanç silindi. Güven duygusu büyüdü. Dilim giderek çözüldü. Ağzımdan çıkanları anlamıyordum ama ruhum için anlamı olan şeyler söylüyordum. Anlamı olmayan sözler etme konusunda gösterdiğim bu basit yüreklilik rahatlamamı sağladı. Özgürdüm. Yaptığım şeyleri kendi kendime açıklama gereğini duymuyordum. Ve bu özgürlük beni gök katına çıkarıyordu. Orada daha büyük bir aşk, her şeyi bağışlayan ve kendini bırakılmış gibi hissetmeyen bir aşk beni kucaklıyordu. Bana öyle geliyor ki inancımı yeniden buluyorum diyordum kendi kendime. Aşkın gerçekleştirebileceği bütün mucizeler karşısında şaşkınlık duyarak. Bakire Meryem'i yanı başımda hissediyordum. Beni kollarında tutuyor, bana sarılıyor, beni şalının içinde ısıtıyordu. Ağzımdan giderek peş peşe tuhaf sözler çıkmaya başlıyordu. Farkında olmadan ağlamaya başladım. Yüreğimi sevinç kaplıyor, beni içine alıyordu. Korkulardan, benim zavallı gerçeklerimden, yaşamımın her saniyesini denetim altında tutma girişimlerimden daha güçlüydü bu sevinç. Bu gözyaşlarının bana bir bağış olduğunu biliyordum. Çünkü okuldayken rahibeler bana ermişlerin kendilerinden geçtiklerinde ağladıklarını söylemişti. Gözlerimi açtım. Gökyüzünün karanlığını hayranlıkla izledim ve gözyaşlarımın yağmura karıştığını hissettim. Yeryüzü canlıydı. Gökyüzünün en yüce katından düşen yağmur mucizeyi yeniliyordu. Ve bizler bu mucizenin birer parçasıydık. Öyleyse Tanrı kadın olabilir dedim kendi kendime çok alçak sesle. Ötekiler ilahiler okurken. Bu çok güzel. Böyleyse eğer sevmeyi bize onun kadın yüzü öğretmişse, 8'er kişilik gruplar halinde dua edeceğiz dedi rahip İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca olarak. Biri bana doğru yaklaştı ve elini omzuma koydu. Bir başkası öte yanıma yaklaşarak aynı şeyi yaptı. Böylelikle 8 kişiden oluşan bir daire oluşturduk. Sonra öne doğru eğildik ve başlarımız birbirine değdi. Duruşumuz tüm enerjilerimizi, tüm sıcaklıklarımızı birleştirmemizi sağlıyordu. Günahsız gebe Meryem anamız oğluma yardım etsin ve ona yol göstersin dedi sağ yanımda elini omzuma atmış olan kişi. Sizden oğlum için ave demenizi istiyorum. Amen diye cevapladı ötekiler ve 8'i birden Ave Maria'yı söyledi. Her biri kendi dileğini söylüyordu ve herkes dua ederek bu dileğe katılıyordu. Bana gelince kendime şaşıyordum çünkü çocuklar gibi dua ediyordum ve bu duaların kabul edileceğine bir çocuk saflığıyla kesinlikle inanıyordum. Grup çok kısa bir an sessiz kaldı. Bu kez dilekte bulunma sırasının bana geldiğini anladım. Başka koşullarda olsa utançtan yerin dibine girerdim. Ama orada gizli bir varlık vardı ve bu varlık bana güç veriyordu. Şöyle dedim. Bakire anamız benim kendisi gibi sevmemi sağlasın. Ve bu aşk beni yüceltsin. Adandığı erkeği yüceltsin. Ave Maria'yı söyleyelim. Birlikte dua ettik ve ben özgürlüğüme yeniden kavuştuğum duygusuna kapıldım. Yıllar boyu yüreğime karşı savaşmıştım. Çünkü üzülmekten, acı çekmekten, terk edilmekten korkuyordum. Gerçek aşkın bütün bunların üstünde olduğunu, hiç sevmemektense ölmenin daha iyi olacağını her zaman biliyordum. Ama bu cesarete yalnızca başkalarının sahip olduğunu düşünüyordum. Ve şimdi şu anda bunu yapabilecek gücün bende de bulunduğunu keşfediyordum. Ayrılık, yalnızlık, üzüntü anlamına da gelse aşk her şeye değerdi. Böyle şeyler düşünmeyi kesmem gerek, kendimi yapılması gerekenlere yoğunlaştırmalıyım. Rahip grupların ayrılmasını ve hastalar için dua edilmesini istedi. Zaman zaman herkes yine anlaşılmaz şeyler söylüyor, havaya kaldırdıkları kollarını sallıyorlardı. Aramızda gelini hasta olan biri var, o kişi bilsin ki gelini şu anda iyileşmeye başladı dedi bir kadın. Dualar yeniden başladı. Dualarla birlikte de ilahiler ve sevinç belirtileri. Daha sonra bana bunun peygamberlere özgü bir vergi olduğunu, bazı kişilerin uzak bir yerde ne olup bitmekte olduğunu ya da ne olacağını hissedebildiklerini söyledi. Ama benim olacakları önceden hissetmeme olanak yoktu. Ben mucizelerden söz eden o sese inanıyordum. Zamanı geldiğinde bu topluluk içinde bulunan iki kişinin aşkından söz edeceğini umuyordum. Umuyordum, evet. Bu aşkın meleklerin hepsi tarafından, bütün ermişler tarafından, Tanrı tarafından ve Tanrıça tarafından kutsandığını söyleyeceğini umuyordum. İlahilerle, danslarla, göğe açılmış kollarla, mucizeler isteyen, bağışlanma isteyen dualarla yapılan bu tapınmanın ne kadar sürdüğünü bilemiyorum. Birden töreni yöneten papaz şöyle dedi. Şimdi bu karizmatik yenilenmeye ilk kez katılanlar için ilahiler söyleyelim, dualar edelim. Demek ki ilk kez katılan bir tek ben değildim. Bu beni rahatlattı. Orada bulunanlar hep bir ağızdan müzik eşliğinde bir dua okumaya başladı. Bu kez Tanrı'nın bana yardımlarını esirgememesini dileyerek yalnızca dinledim. Buna çok gereksinme duyuyordum. Tanrı bizi kutsayacak, dedi papaz. Herkes yüzünü ırmağın karşı kıyısına, aydınlatılmış mağaraya döndü. Papaz dualar okudu ve bizi kutsadı. Bunun üzerine herkes birbiriyle kucaklaştı, iyi bayramlar diledi ve her biri kendi yönünde uzaklaştı. Bana yaklaştı. Her zamankinden daha neşeli bir hali vardı. Sırılsıklam olmuşsun. Sen de, diye karşılık verdim gülerek. Arabaya binip San Savin'e döndük. Bu anı sabırsızlıkla beklemiştim ama şimdi ona ne diyeceğimi bilemiyordum. Dağdaki evden söz edemiyordum bir türlü. Törenden, kitaplardan ve plaklardan, oradakilerin ağzından çıkan tuhaf sözcüklerden, grup halinde yapılan dualardan da. İki dünyada birden yaşıyordu. Bu iki dünya zamanın içinde bir yerde birbiriyle kaynaşıyordu. Bunun nasıl olduğunu keşfetmek de bana düşüyordu. Bu arada sözcükler söz konusu keşfi yapmamda bir işe yaramayacaktı. Aşk kendini sevme ediniminin içinde keşfeder. Bir tek kazığım kaldı, dedi odaya döndüğümüzde. Al onu, ben kendime bir başka kazak satın alırım. Islanmış giysileri radyatörün üstüne koyarız. Yarına kadar hepsi kurur. Ayrıca dün yıkadığım şömizye bluzum de var. Birkaç saniye sessiz kaldık. Giysiler, çıplaklık, soğuk. Sonunda küçük bavulundan bir başka tişört çıkardı. Al, uyurken giyebilirsin bunu. Tabii. Işığı söndürdüm. Üstümdekileri karanlıkta çıkardım. Radyatörün üstüne yaydım ve düğmeyi en sıcağa çevirdim. Sokak lambasının içeri vuran ışığında silüetimi seçebilir, çıplak olduğumu anlayabilirdi. Tişörtü sırtıma geçirip yatağımın içine kaydım. Seni seviyorum, dediğini duydum. Ben de seni sevmeyi öğreniyorum, diye cevap verdim. Bir sigara yaktı. O güzel an gelecek değil mi? Ne demek istediğini biliyordum. Kalktım, gidip yatağının kenarına oturdum. Sigarasının ateşi zaman zaman yüzüne vuruyordu. Elimi tuttu. Kısa bir süre öylece kaldık. Saçlarını okşadım. Bu soruyu sormaman gerekiyordu. Aşk çok soru sormaz. Düşünmeye başlarsak içimize korku düşer. Bu korku açıklanamaz. Onu sözcüklerle açıklamaya çalışmak boşuna olur. Belki de aşağılanma korkusudur bu. Kabul edilmeme, büyüyü bozma korkusu. İnsana gülünç gelebilir ama böyledir. Bu yüzden soru sorulmaz, yalnızca davranılır. Senin de birçok kez söylediğin gibi insan kendini riske atar. Biliyorum, şimdiye kadar bunu hiç kimseye sormamıştım. Kalbim şimdiden senin, diye karşılık verdim. Söylediğini duymamış gibi yaparak. Yarın gidebilirsin. Yaşamakta olduğumuz şu günlerin anısı, romantik aşk, olasılık, düş, bütün bunlar yaşamımız boyunca aklımızdan çıkmayacak. Ama sanıyorum ki Tanrı sonsuz bilgeliğiyle cehennemi cennetin içine sakladı. Hep uyanık kalmamız için yaptı bunu. Bağışlanmanın sevincini yaşarken önümüzde dağ gibi dikilen zorunlulukları unutmamamız için. Ellerini saçlarıma daha çok bastırdı. Çabuk öğreniyorsun, diye mırıldandı. Söylediklerim beni de şaşırtmıştı. Ne var ki insan bildiğini varsayarsa sonunda gerçekten biliyor. Benim ulaşılmaz biri olduğumu düşünme. Yaşamıma şimdiye kadar birçok erkek girdi. Şöyle böyle tanıdığım erkeklerle seviştiğim oldu. Ben de öyle, dedi. Doğal davranmaya çalışıyordum. Ne var ki başıma dokunuşundan, ağzımdan çıkan sözlere katlanmanın ona zor geldiğini anladım. Buna karşın bu sabahtan başlayarak kızlığıma mucizevi biçimde yeniden kavuştum. Anlamaya çalışma bunu. Neden söz ettiğimi ancak bir kadın anlayabilir. Şu anda aşkı yeniden keşfetmekteyim. Buysa zaman alıyor. Ellerini saçlarımdan çekip yüzüme dokundu. Onun dudaklarından hafifçe öpüp yatağıma döndüm. Neden böyle davrandığımı bilemiyordum. Bunu onu kendime daha çok bağlamak için mi, yoksa özgür bırakmak için mi yaptığımı bilemiyordum. Ama uzun bir gün yaşamıştık. Düşünemeyecek kadar yorgundum. Geceyi sonsuz bir huzur içinde geçirdim. Bir ara uyanık olduğum izlenimine kapıldım. Bir kadın beni omuzlarımdan kavramıştı ve bana öyle geliyordu ki o kadını öteden beri tanıyordum. Korunduğumu, sevildiğimi hissediyordum. Sabahın 7'sinde boğucu bir sıcaklık duygusuyla uyandım. Giysilerim kurusun diye radyatörü sonuna kadar açmıştım. Ortalık henüz aydınlanmamıştı. Onu uyandırmamak için sessizce kalkmaya çalıştım. Kalkar kalkmaz da onun yatağında olmadığını fark ettim. Bu beni çok şaşırttı. Öteki hemen ortaya çıkarak bana şöyle dedi. Görüyor musun? Gidebileceğini söylemen yetti. İşte gitmiş bile. Tüm öteki erkekler gibi. İçimdeki panik dakikalar ilerledikçe artıyordu. Kendimi koyuvermemem gerekiyordu. Ama öteki hiç durmuyordu. Ben daha buradayım. Rüzgarın yön değiştirmesine izin verdin. Kapıyı açtın ve şimdi aşk bütün benliğini kuşatıyor. Elimizi çabuk tutarsak duruma hakim olabiliriz. Somut bir şeyler yapmam gerekiyordu. Önlem almalıydım. Gitti işte diyordu hala öteki. Dünyanın bir ucundaki bu delikten çıkmalısın artık. Zaragoza'da yaşamın her zaman güven içinde olacak. Gecikmeden dön oraya. Bunca çabayla elde ettiğin her şeyi yitirmeden dön oraya. Düşündüm. Haklı olmak için onun da kendine göre nedenleri vardır mutlaka. Erkeklerin her zaman kendilerine göre nedenleri vardır diye cevapladı öteki. Ama sonunda kadınları terk eden hep onlar olur. Peki, İspanya'ya geri dönmenin bir yolunu bulmalıyım. Kafamı bu işe yormalıyım. İşe önce pratik yanından bakalım, para diyordu öteki. Üzerimde tek kuruşum yoktu. Aşağı inmem, bizimkileri ödemeli olarak aramam, geri dönmem için gönderecekleri parayı beklemem gerekiyordu. İyi ama bugün bayram, para ancak yarın elime geçebilir. Peki karnımı nasıl doyuracağım? Ev sahiplerine borcumu ancak yarından sonra ödeyebileceğimi nasıl anlatacağım? En iyisi hiçbir şey söylememek dedi öteki. Deneyimliydi kuşkusuz. Bu gibi durumlarda ne yapılacağını bilirdi. O benim gibi aklı aşktan bir karış havada küçük bir kız değildi. Ne istediğini her zaman bilmiş olan bir kadındı. Burada kalmalı, hiçbir şey olmamış gibi, o geri dönecekmiş gibi davranmalıydım. Para geldiğinde de borcumu öder geri dönerdim. Harika dedi öteki. Eski haline dönüyorsun, üzülme. Günün birinde bir erkeğe rastlayacaksın. Kendini riske atmadan sevebileceğin bir erkeğe. Gidip radyatörün üstündeki giysilerimi aldım. Hepsi kurumuştu. Bu küçük kasabalarda bir telefon kulübesi nerede bulunur bunu öğrenmem gerekiyordu. Bütün bunlara kafa yorarken ağlamaya, iç çekmeye vaktim olmayacaktı. Tam o sırada bana bir not bırakmış olduğunu fark ettim. Manastır'a gidiyorum. Eşyalarını hazırla. Bu akşam İspanya'ya dönüyoruz. Öğleden sonra döneceğim. Ve seni seviyorum diyerek bitiriyordu. Yazdığı notu göğsüme bastırdım ve kendimi aynı zamanda hem mutsuz hem de rahatlamış hissettim. Ötekinin bulduğum bu nota şaşırarak kendi içine kapandığını gördüm. Ben de, onu ben de seviyordum. Bu aşk dakika dakika büyüyor ve beni başka biri kılıyordu. Geleceğe güvenle bakmaya, giderek kendime güvenmeye, Tanrı'ya inanmaya başlamıştım. Bütün bunlar içimi dolduran aşk sayesinde gerçekleşmişti. Bundan böyle kendi karanlıklarım beni hiç boğamayacak diye kendi kendime söz verdim ve kapıyı ötekinin yüzüne çarptım. Üçüncü kattan düşmek de yüzüncü kattan düşmek kadar hasar bırakırdı. Düşeceksem çok yükseklerden düşmeliydim. Bir şeyler atıştırmadan dışarı çıkmazsınız umarım dedi ev sahibi. İspanyolca konuştuğunuzu bilmiyordum dedim şaşırarak. Sınır buraya yakın. Yazın Lourdes'a turistler gelir. İspanyolca bilmeseydim odalarımı kiralayamazdım. Üstüne reçel sürülmüş kızarmış ekmekler hazırladı. Sütlü kahve yaptı. O günün üstesinden gelebilmek için gerekli havaya soktum kendimi. Her saat bir yıl gibi gelecekti bana. Bu kahvaltının beni biraz oyalayacağını düşünüyordum. Ne zamandan beri evlisiniz diye sordu. O benim ilk aşkımdı ve bu kadar açıklama yeterliydi. Şuradaki dorukları görüyor musunuz diye sürdürdü. Benim ilk aşkım o tepelerde öldü. Sonradan karşınıza bir başka erkek çıktı ama. Evet doğru. Yine de mutlu olabildim. Tuhaf, insan yazgısı. Tanıdığım insanlar arasında neredeyse hiç kimse yaşamının ilk aşkıyla evlenmedi. Sonradan evlenenlerin her biri bana önemli bir şey yitirdiklerini, yaşamaları gereken her şeyi yaşamamış olduklarını söylediler her zaman. Birden sustu. Özür dilerim, sizi kırmak istemedim. Beni kırmadınız. Dışarıdaki kuyuya bakıyorum sık sık ve kendi kendime şöyle diyorum. Ermiş Savi'nin kazmaya karar verdiği güne kadar kimse suyun nerede olduğunu bilmiyordu. O kazdı ve suyu buldu. Bunu yapmamış olsaydı kasaba aşağıda ırmağın çevresinde kalacaktı. Bunun aşkla ne ilgisi var? Bu kuyu umutlar besleyen, düşler kuran, iç çatışmalar yaşayan insanları kendine çekti. Biri çıkıp su aramaya karar verdi. Su varlığını gösterdi ve burası herkes için bir çekim merkezi haline geldi. İnsan yüreklice arayacak olursa aşk da varlığını gösterir diye düşünüyorum. O andan sonra da aşkı kendine daha çok çekmeye başlar. Biri bize karşı iyi düşünceler beslerse herkes besler. Ama insan yalnızsa yalnızlığı giderek artar. Şu yaşam denen şey ne tuhaf. I Ching başlıklı bir kitaptan söz edildiğini duydunuz mu? Hayır, hiç duymadım. O kitapta bir kentin yerini değiştirebilirsiniz ama bir kuyunun yerini asla der. Sevenler birbiriyle buluşur, susuzluklarını giderirler, yuvalarını kurar, çocuklarını kuyunun çevresinde yetiştirirler. Ama çiftlerden biri gitmeye karar verirse kuyu onu izleyemez. Aşk orada kalır, terk edilmiştir ama suyu her zaman berraktır. Çok acılar çekmiş yaşlı bir kadın gibi konuşuyorsunuz yavrum. Hayır, ben her zaman korktum. Kuyuyu hiçbir zaman kazmadım. O işi şimdi yapıyorum ve bunun taşıdığı tehlikeleri de göz ardı etmek istemiyorum. Birden cebimdeki bir şeyin beni rahatsız ettiğinin farkına vardım. Ne olduğunu anladığımda yüreğim buz gibi oldu. Kahvemi aceleyle bitirdim. Anahtar bendeydi. Burada bu kasabada öldüğünde tüm varlığını Tarbes Manastırı'na bırakan bir kadın var mıydı diye sordum. Bu kadının evinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Kapıyı açtı ve evi bana gösterdi. Küçük alanın çevresinde yer alan, sırtını vadiye ve dağlara vermiş eski ortaçağ evlerinden biriydi. Yaklaşık 2 ay önce buraya 2 din adamı geldi dedi ve yüzüme şaşkın şaşkın baktı. Ve bu kişilerden biri kocanıza benziyordu diye ekledi. Uzun süre bekledikten sonra. O idi dedim dışarı çıkarken. İçimde yaşayan çocuğun afacanlık yapmasına izin vermiş olmaktan mutlu. Evin önünde hareketsiz duruyor, ne yapacağımı bilemiyordum. Sis her şeyi sarıyordu ve ben içinde bizi daha da tuhaf yerlere sürükleyen tuhaf silüetlerin belirdiği gri bir düşte yüzer gibiydim. Parmaklarımla anahtarın üstüne sinirli sinirli vuruyordum. Böylesine kalın bir sis tabakası içinde pencereden dağları seçebilmek herhalde olanaksızdı. Ev loştu, perdelerine güneş vurmuyordu. Yanımda onun varlığı olmadan ev bana hüzünlü görünecekti. Saatime baktım. Sabahın 9'uydu. Vakit geçirmemi, onu beklememi sağlayacak bir şeyler yapmalıydım. Beklemek. Aşk konusunda öğrendiğim ilk ders buydu. Gün sürüklenip gitmektedir. Binlerce plan yaparsınız. Olası tüm diyalogları düşlersiniz. Davranışınızı değiştirmeye söz verirsiniz kendi kendinize. Ve orada öylece beklersiniz kaygılar içinde. Sevdiğiniz insan dönünceye kadar. O an geldiğinde ise ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Beklemekle geçen o saatler gerilime dönüşmüş, gerilim korku haline almıştır. Korkuysa duygularınızı belli etmekten utanç duymanıza yol açar. İçeri girmeli miyim bilemiyorum. Önceki günkü konuşmamızı anımsadım. Bu ev bir düşün simgesiydi. Öte yandan bütün bir gün elim kolum bağlı da kalamazdım. Kendimi toparladım. Anahtarı cebimden çıkardım ve kapıya doğru ilerledim. Pilar. Sisin içinden gelen bozuk bir Fransızca ile çınlayan bir sesti bu. Korkmaktan çok şaşırdığımı hissettim. Oda kiraladığımız evin ev sahibi olabilirdi bu. Ama ona adımı söylediğimi anımsamıyordum. Pilar, yeniden bu kez daha yakın. Biri aceleci adımlarla bana yaklaşıyordu. Sislerin tuhaf biçimlere bürünen karabasanı gerçek bir biçim almak üzereydi. Durun biraz dedi ses, sizinle konuşmak istiyorum. Yanıma geldiğinde bir din adamı olduğunu gördüm. Karikatürleri yapılan köy papazlarına tıpatıp benziyordu. Ufak tefek, yüz yuvarlak, kelleşmiş kafatasının üstünde dağınık birkaç tel beyaz saçı olan biri. Günaydın dedi, elini uzatırken alabildiğine gülümseyerek. Ben de onu selamladım şaşkın. Yazık ki sis tabakası her şeyi örtüyor dedi eve bakarak. Sen Savin orada, dağda. Bu evin de görkemli bir panoraması var. Pencerelerinden aşağıdaki vadi görülüyor. Yukarıda da dorukları karlı dağlar. Bunu biliyorsunuzdur herhalde. O anda anlayıverdim. Manastırın başrahibiydi bu. "Burada ne arıyorsunuz?" diye sordum ve adımı nereden biliyorsunuz? Karşılık vermedi. Buna karşın o da sordu. "Eve mi gireceksiniz?" "Hayır, benim sorularımı cevaplamanızı istiyorum." Biraz ısıtmak için ellerini ovuşturdu ve kaldırımın kenarına oturdu. Ben de onun yanına oturdum. Sis giderek yoğunlaşıyordu. Kilise artık seçilmiyordu. Oysa 20 metre ötemizdeydi. Seçebildiğimiz tek şey kuyuydu. Kadının söyledikleri geldi aklıma. "Burada," dedim. "Kim burada?" "Tanrıça. Bizi sarıp sarmalayan bu sis o." "Demek ki size bundan söz etti," diye bağırdı gülerek. "Tamam, ben ona Bakire Meryem demeyi yeğliyorum. Alışkanlık sorunu." "Ne arıyorsunuz burada? Adımı nereden biliyorsunuz?" diye sordum yeniden. "Buraya geldim çünkü ikinizi de görmek istiyordum. Dün akşamki karizmatik gruptan biri bana sizin Saint Savin'de kalmakta olduğunuzu söyledi. Burası küçücük bir yerdir." "Manastır'a gitti o." Rahip gülümsemeyi keserek başını salladı. "Üzgünüm," diye mırıldandı, kendi kendine konuşur gibi. "Manastır'ı ziyarete gitmiş olmasından dolayı mı üzgünsünüz?" "Hayır, orada değil, konuya geliyorum." Birkaç dakika sessiz kaldı. Uyandığımda kafamı meşgul eden düşünceler yeniden aklıma geldi. Para, alınacak karar, bizimkilere telefon, dönüş bileti. Ama kendime bir söz vermiştim ve bu sözü tutacaktım. Şu anda yanımda duran bir kilise adamıydı. Çocukken papazlara her şeyi anlatmak gerektiğini öğretmişlerdi bana. "Artık tükendim," dedim sessizliği bozmak için. Bir haftadan az bir süre önce kim olduğumu, yaşamdan ne beklediğimi biliyordum. Şimdi ise beni oradan oraya savuran bir kasırganın tam ortasında kalmış gibiyim. "Dayanın, bu önemli." Bu düşünce beni şaşırttı. "Korkmayın," diye sürdürdü. Düşüncelerimi okuyormuş gibi. "Kilisenin papazlara gereksemesi olduğunu biliyorum. O da çok iyi bir papaz olabilir. Ne var ki bunun karşılığında ödeyeceği bedel çok yüksek." "Nerede? Beni burada bırakıp İspanya'ya mı döndü?" "İspanya'ya mı? İspanya'da yapacak bir işi yok. Onun evi buradan birkaç kilometre ötedeki manastır. Ama şu anda orada değil ve ben onu nerede bulabileceğimi biliyorum." Bu sözler bana biraz cesaret verdi. Yüreğime su serpti. En azından çekip gitmemişti. Ama papaz artık hiç gülümsemiyordu.